SBS Radio.
Yavuz Bey, 24 Haziran seçimlerinde önemli bir aşama geride kaldı. Adaylar netleşti. 6 aday var Cumhurbaşkanlığı seçiminde.
Evet, kesinleşen 6 aday var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacaklar. Bunlardan 3'ü halkın talebiyle alanlarda olacaklar. Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek. 100 bin imzanın üzerinde bir destekle adaylıkları YSK tarafından tescillendi. 3 aday da Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Selahattin Demirtaş mecliste grubu bulunan partilerin adayı olarak alanlarda olacaklar. Yani 6 adayda bir yarışma yaşanacak. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı için bu adaylardan birisinin cezaevinde, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olduğunu da hatırlatmamız lazım. Adaylığı kesinleşmiş olmasına rağmen.
Önemli bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muharrem İnce'nin diğer adayları ziyareti söz konusu oldu. Bu ziyaretler hangi havada geçti?
Evet, burada tabii bir önemli stratejik atak diyebiliriz Muharrem İnce açısından. Bütün adayları tek tek ziyaret edip yarışın demokratik ve adil bir biçimde geçmesi dileğini, aynı zamanda şans dileğini iletmek istediğini söylemişti. Ve böylece birlikte verilen fotoğrafla Türkiye'de zaten son dönemde en çok eleştirilen, en çok üzerinde durulan konu kutuplaşma. O birlikte verilen fotoğrafta kutuplaşmadan biraz uzaklaşma, alanlardaki tansiyonun düşürülmesi açısından da bir katkı sağlayacak biçimde değerlendirildi. Çünkü alanlarda da bir gerilim söz konusu. Özellikle Meral Akşener'in başında bulunduğu İyi Parti'nin standına Bağcılar'da, İstanbul'da yapılan bir saldırı var. O saldırıda 7 kişi yaralandı. Bunlardan birinin ağır olduğu, 4'ünün de bıçakla yaralama olduğunu hatırlatalım. İşte bu tip olaylar da göz önünde bulundurulduğunda adayların bir araya gelmeleri ve aynı zamanda yumuşak mesaj vermeleri o görüntüyü verdikten sonra alana daha böyle tansiyonu düşürücü etkileyecek diye değerlendirme yapılıyor. Tabii bu yumuşak mesajların ardından alanlara çıktığında adaylar son derece sert mesajlarla birbirlerini eleştiriyorlar elbette.
Peki bu son tamam devam kampanyası bu gerilimi nasıl etkiliyor? Artırıyor mu? Azaltıyor mu?
Çok enteresan bir biçimde çıktı zaten bu tamam devam kampanyası. Salı günü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğer milletim isterse ben de tamam der kenara çekilirim diye bir cümlesi. Bu cümle üzerinde Twitter'da başlayan bir kampanya. Tamam kampanyası. Yüz binlerce tweet atıldı. Böyle numaratör gibi zaten trend topik oldu ve sürekli atılan tweetler her dakika arttı. Gece yarısından itibaren 1 milyonun üzerine çıktı. Sabaha karşı 2 milyonlara yaklaştı ve karşılıklı olarak diğer taraftan da devam diye bir kampanya başlatıldı. Karşılıklı olarak Twitter'daki bu mesajların botlar tarafından, yani gerçek kullanıcılar değil de makineler tarafından atıldığı suçlamaları da vardı. Ama gecenin ilerleyen saatlerinde devam kampanyasını Twitter trend topic listesinden çıkardı. Yani orada biraz botların mesaj attığına ilişkin bir izlenim ya da elinde veri olmalı ki onu çıkarttı. Tamam kampanyasını devam ettirdi. Yani çıkartmadı. Eğer botlarla ilgili bir değerlendirme olsaydı onu da trend topic listesinden çıkartırdı diye.
Bot dediğiniz makinalar, yani gerçek kullanıcılar değil de.
İnsan olmayan, evet, gerçek kullanıcılar değil ama makinalar tarafından böyle bir kampanyaya destek verildiğini tespit ettiğinde Twitter yönetimi bunu kaldırıyor listeden. Ertesi gün sabahsa gerçekten bir siyasi mücadelenin parçası haline geldi tamam mı devam mı kampanyası. Özellikle muhalefeti birleştirmesine çok dikkat çekici bulundu, muhalefeti birleştirmesi. Hem HDP, hem Saadet Partisi, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem diğer adaylar, bunların hepsi aslında bunun üzerinde birleştiler ve tamam mesajları paylaştılar. Onların tabanlarından da tamam içerikli mesajlar geldi ve sayı bu nedenle 2 milyonlara kadar yükseldi. AK Parti'de ise bunun bir FETÖ'nün operasyonu, başlattığı bir kampanya ve bu kampanyaya Türkiye'den destek verenler olduğu biçiminde bir değerlendirme yapıldı. Mahir Ünal, bunun kim tarafından yapıldığını biliyoruz ama sonuç 24 Haziran'da belli olacak, görüşürüz 24 Haziran'da dedi. Yani onlar da kayıtsız kalmadılar. Aynı zamanda Bekir Boz da Cumhurbaşkanı'nı Twitter camiası değil millet seçecek. Biz 24 Haziran'da milletin oyuyla Cumhurbaşkanı seçildiğini göreceğiz dedi. Yani kampanya siyaseti de etkiledi, bunu söyleyebiliriz. Ve tamam kelimesi aslında bir takım siyasal iletişim uzmanları tarafından Cumhurbaşkanı'nca muhalefete verilmiş ve muhalefeti bir araya getiren önemli bir slogan olarak da değerlendirildi. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. Mesela Türkiye'de içinde tamam geçen şarkıları muhalefet partileri alıyorlar. Meydanlarda Muharrem İnce'nin çok sık kullanmaya başladığını gördük. Tamam mı, tamam mı, tamam mı diyerek meydanlarda bulunanlara tamam dedirttiriyor. Ve bir tamam üzerinden kampanyanın farklı bir biçimde şekillendiğini, muhalefetin bu tamam kelimesi çevresinde buluştuğunu görüyoruz. Enteresan bir gidişat tabii, Cumhurbaşkanı tarafından edilen bir söz. O sözün muhalefet tarafından alınıp kampanyanın önemli bir parçası haline getirilmesi sürecidir bu.
Yavuz Bey, aslında Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemli, bölgeyi etkileyecek bir başka gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi Türkiye'yi de elbette çok etkileyecek bir karar. Türkiye'de bu kararın yankıları neler oldu?
Şimdi çok önemli bir husus tabii. Türkiye'nin komşusu İran. Önemli bir ticaret partneri, önemli bir ticaret ihtiyacını karşıladığı ülke. Bir taraftan Suriye gibi devasa bir sorunla uğraşıyor Türkiye. Tam da bu sorunla ilgili İran'la, Rusya'yla bir takım ortak girişimler yaparken Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen dedi ki ben İran'la yapılan Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı yırtıp atıyorum. Türkiye bu anlaşmadan çekilmesini bölgede başka huzursuzluklara neden olacağı gerekçesiyle Trump ve yönetimini eleştirdi çekilmesinin ardından. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a verdiği bir röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nin bunda kaybeden tarafta olacağını söyledi. Ama bu söylemlerden ziyade ortaya nasıl bir tablo çıktı ona bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri uygulayacağı ambargonun takvimini bile belirledi. Bundan sonra şirketler İran'la iş yaparken eskisi kadar elleri rahat olmayacaklar. Ve sadece İran'a değil, ambargonun kurallarında İran'la iş yapan ülkelere de ambargo uygulanması söz konusu. Ve yakın zamanda malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde Rıza Zarrab davası görüldü. Türkiye'nin altın üzerinden ticaret yaptığı gerekçesiyle Amerika'da Rıza Zarrab'ın da itiraflarıyla Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ceza aldı, suçlu bulundu. Cezası henüz açıklanmadı. Davaları sürekli erteleniyor. Yani Türkiye açısından kritik, zor bir durum ve son dönemde birlikte iş yaptığı bir ülke, özellikle Suriye'de İran, Rusya, Türkiye ve İran ve önümüzdeki dönemde de dengeleri değiştirmesinden endişe ediliyor. Ancak malumunuz yine Avrupa Birliği kurumsal olarak İngiltere, Fransa ve Almanya bu anlaşmanın taraf olmaya devam edeceklerini söyledi. İran Avrupa ile birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ama finansal olarak ambargo uygularsa Amerika Birleşik Devletleri tek başına bile olsa bütün dünyayı, dünyadaki ticareti, şirketlerin İran'a yaklaşımını etkileyecek, olumsuz yönde etkileyecek, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte dünya ekonomisine etki edecek çok önemli bir karar. Bu karar nedeniyle Türkiye birçok kararında olduğu gibi Trump'a bir kez daha kızdı.
Evet, bu Türk ekonomisini de etkileyecek. Eğer İran'la işbirliği yapan ülkelere bir ambargo uygulamaya kalkarsa Amerika Birleşik Devletleri ki ekonomide de epey bir tartışmalı bir ortam var zaten.
Elbette geçmişte bunun sıkıntısını yaşadı. Türkiye bir şekilde o ticareti devam ettirmeye çalıştı. Kimilerine göre ambargonun arka kapısından dolanarak delinmesi için katkı sağladı. İşte Amerika'daki bu yargılama Rıza Zarrab'ın itirafçı olarak yer aldığı, Mehmet Hakan Atilla'nın ceza aldığı davadaki yargılamanın konusu bu. Elbette Türk ekonomisini çok yakından ilgilendiriyor. Bir kere Türkiye'ye çok sayıda turist geliyor İran'dan. İran ekonomisinin kötüleşmesi ambargolarla Türkiye'nin bu gelirinden mahrum olması demek. Türkiye büyük bir enerji alımı yapıyor İran'dan ve bu alışverişin engellenmesi Türkiye'nin seçeneklerini azaltacak bir durum. Bu krizin petrol fiyatlarında yarattığı etki Türkiye ekonomisini doğrudan etkiliyor. Çünkü Türkiye enerji için çok ciddi miktarda ithalat yapan bir ülke ve tabii aynı zamanda İran'a ihracat yapan bir ülke. Çünkü İran'daki üretime baktığınızda Türkiye'nin üretiminin çok daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Birçok ihtiyacın Türkiye'den karşılıyor. O ihracatların da etkilenmesi, bir takım şirketlerin de etkilenmesi demek. Yani Türkiye açısından İran'la yaşanan kriz bölgeye getireceği askeri çatışmadan önce, ki zaten o daha büyük kabus, ciddi bir sorun. Yani bir askeri çatışma riskini de içinde barındıran çok kritik bir karar. Askeri çatışma demek İran'la, Suriye örneği ortada, Türkiye açısından kabus senaryosu. O nedenle de tepkili Ankara.
Evet, son olarak Türkiye'de artan döviz kurları ve buna karşı alınmaya çalışılan önlemler de söz konusu. Dövizin içinde bulunduğu durum nedir?
Bunu bir türlü durduramadı Ankara. Yani döviz fiyatları sürekli artıyor. Numaratör gibi böyle sürekli yukarıya doğru bir seyir izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararından sonra bütün dünyada dolar arttı. Türkiye'de de dolar artışı var ama eskiden de arttığı için ciddi zirveler denendi. 4.30'ların üzerinde Türkiye'nin hiç görmediği fiyatlar göründü. Aslında Ankara'da buna çok müdahale etmeme, dışarıdan küçük miktarda oynamalarla Türkiye'nin ekonomisini kötü göstermek isteyenlerin çabası gibi bir bakış vardı ama 4.30'ların üzerine çıkınca, durmayınca Ankara'da birkaç dizi önlem de alındı. Merkez Bankası piyasadaki dolar miktarını arttıracak, Türk lirası miktarını azaltacak bir takım tedbirler aldı. Ayrıca çok uzun zamandır ilk kez sarayda bir ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. O kurul toplantısı bütün ekonomiyle ilgili yetkililerin katıldığı toplantıda faize ve döviz fiyatlarına kayıtsız kalınmayacağı ve gerekli tedbirlerin alınacağı biçiminde bir açıklama da yapıldı. Zaten o toplantının yapılacağı haberiyle birlikte döviz biraz da olsa geriye doğru çekildi. Şimdi iktidarın, hükümetin alacağı tedbirler bekleniyor. Yalnız şunu da söylemem lazım. Ankara'da az önce de aktardım. Genel olarak dövizdeki artışa bakış Türkiye'deki seçimlere dış mihrakların müdahalesi biçiminde. Ekonomistler buna karşı çıkıyorlar ama Ankara'da siyasi sözcülerin genelde üzerinde durdukları mesele bu. Ancak ne olursa olsun yükselen faiz, yüksek enflasyon, yüksek cari açık, bütün veriler büyüme dışındaki Türkiye'de olumsuz gösterirken bir masaya oturup biz ne yapacağız deme durumunda kaldı Ankara. Önümüzdeki günlerde de alacağı tedbirleri açıklayacak muhtemelen.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.